Kimi farzlarda imtihanı kaybeder, kimi haramlarda imtihanı kaybeder, kimi de başına bir musibet geldiği zaman sabredemez, imtihanı kaybeder. Makam yolunda başına neler geliyor? Para kazanmak için başına neler geliyor? Şan şöhret sahibi olmak için nelere katlanıyor? Sen Rabbim dediğin, mabudum dediğin Allah yolunda katlanmayacak mısın? Musibetin geldiğini gördüğün zaman hemen gerisin geriye mi döneceksin? Benden buraya kadar mı diyeceksin? Kimi terörist diyecek, kimi gerici diyecek, her biri bir şey diyecek, kimi menfaati var diyecek, kimi dini kullanaraktan bir yerlere gelmeye çalışıyor diyecek, kimi dini kullanaraktan köşeye dönmeye çalışıyor diyecek, herkes bir şey diyecek, hiçbirinin dediğinin önemi yok, Allah ne diyor ona bakmak lazım. Mücadele insanların önüne tepeler çıkar, aşar geçerler. Dağlar çıkar, deler geçerler. Nehirler çıkar, köprüler yapar geçerler.
Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resuluhu. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Ali İmran suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle insanlara süslü gösterilen şeylerden bahsetmiş idi. زُيِّنَ لِلنَّاسِ هُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. İnsanlara yeryüzünde güzel gösterilen şeyler sayılmış idi. Özellikle kadın sevgisi, sonra oğul sevgisi, kantar kantar altınlar ve gümüşler, onlara olan iştiyak, salıverilmiş atlar, bugünkü ifadeyle Mercedesler, ziraatçılık, hayvancılık, koyunlar, develer insanlara hoş gösterildi. Bunlar insanın aşması gereken nimetler olduğu halde birçok insan var ki o nimetlere takılıp kalmıştır. Bunlar yeryüzünde imtihan vesilesi olarak verildiği halde sadece bunlarla mücadele edelim ve yükselelim diye Allah Azze ve Celle tarafından verildiği halde birçok insan onlara takılmış kalmıştır. Nasıl ki şeytan insanın yükselmesi için yaratıldıysa, cenneti hakkıyla, layıkıyla kazanması için yaratıldıysa, İnsan şeytanla mücadele edecek ve cennete layık olacak ve ancak o zaman cennete girebilecek ve insan şeytanla mücadele edecek, farkında olmadığı bazı kabiliyetlerini keşfedecek, zor anlar geçirecek şeytanla mücadelesinde ve işte o zaman kabiliyetleri gelişmeye başlayacak. Farkında olmadığı bir takım hasletlerin kendinde olduğunu anlayacak ve o yönünü geliştirmiş olacak. Nasıl ki Allah Azze ve Celle bu maksatla şeytanı yarattıysa, Allah'ın maksatlarından biri de buysa, aynı şekilde dünya nimetleri de aynı maksat için insanın yeryüzünde gelişmesi, kabiliyetlerini geliştirmesi, yeryüzünde Allah'ın halifesi olabilecek makama erişebilmesi için yaratıldılar. İnsan yeryüzüne Allah'ın halifesi olmak için gönderildi. Bakara suresinde Allah Azze ve Celle bu hakikati anlatırken, وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَل۪يفَةٌ Allah bir zamanlar meleklere demişti ki, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, insan yaratacağım. Yeryüzünde benim vekilim olacak olan bir varlık yaratacağım. Allah Azze ve Celle o zamandan insanı vereceği şerefi ve değeri ifade etmişti. Melekler anlayamamışlar, ya Rabbi demişlerdi, kan dökecek, fitne fesat çıkaracak bir varlığı neden yaratmak istiyorsun? Biz seni tesbih ediyor, takdis ediyor, sana gereken ibadetleri yapıyoruz zaten. Neden ya Rabbi demişlerdi de Allah Azze ve Celle قَالَ اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ buyurmuştu. Sizin bilmediklerinizi ben bilirim dedi. Sizin anlayamadığınız şeyler var. İnsan yeryüzünde kan dökecek, fitne fesat çıkartacak ama hepsi öyle olmayacaklar. Onların içerisinden bir kısmı var ki nefsiyle mücadele edecek, şeytanla mücadele edecek ve yükseldikçe yükselecekler. İnsanlarla da mücadele edecekler. Ve ondan sonra onların içerisinden kimi Musa olacak, kimi İbrahim olacak, kimi Ebu Bekir olacak. Hepsi Firavun, Nemrut olmayacak, hepsi Ebu Cehil, Ebu Leheb olmayacak. Onların içerisinden büyük adamlar da çıkacaklar. İşte ben onlar için yaratıyorum bu kainatı ve bu insanları. Allah Azze ve Celle bu şekilde insana verilen o yüce şerefi ifade etmiş oluyordu. Ve insana ilim verildiğini ifade ediyor daha sonra. İnsana ilmin verilmesi, insanın halife olabilmesi için şart idi. Melekler bile halife olarak yaratılmamışken, insan halife olarak yaratılmış, Allah'a temsilcisi olarak yaratılmış. Ve bu insan, Allah'ın temsilcisi olabilmesi için de ilme muhtaç olduğundan dolayı Allah وَعَلَّمَ اَدَمَ الْاَسْمَهَا كُلَّهَا diyerek, Allah Adem'e bütün isimleri öğretti, bu şekilde onun halife olmasının zeminini hazırladı, ilim sahibi yaptı kendisini. İnsan yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak yaratılmış olduğu halde, melekler kendisine secde ettirilmiş olduğu halde ve Allah Azze ve Celle kendisine ruhundan üflenmiş olduğu halde, insan eğer bu maddi nimetlere takılır kalır da onların peşine takılır, eğer esası unutacak olursa, Allah'ı unutacak olursa, ahireti unutacak olursa, dünya nimetlerine tapmaya başlayacak olursa bütün şerefini kaybeder. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Eğer unutacak olursanız فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah da size sizi unutturur. Değerli bir varlık olduğunuzu unutturur. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak yaratıldığınızı unutur, meleklerin size secde ettiğini unutur, kadına tapmaya başlarsınız, altına tapmaya başlarsınız, gümüşe taparsınız, makama taparsınız. Halbuki bunlar sizin için yaratılmış olan basit nimetlerdi sadece. Erkek kadına, kadın da erkeğe, her ikisi de nefis imtihanıyla karşı karşıya. Allah Azze ve Celle şeytan ile olan mücadelemizi anlattıktan sonra, şeytanla da böyle karşı karşıya olduğumuzu bize değişik ayetlerde bildirdikten başka, burada nefisle olan mücadelemizi anlatıyor bize. Bu ayette sayılanların hepsi nefsimize hitap eden şeyler.
O yüzden Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurmuş ki, yeryüzünde Allah'tan başka tapılan mabutların içerisinde nefisten daha büyüğü yoktur. Hakikatte insanlar şeytana tapmaz. Hakikatte insan şeytanın dediğini yapmaz. Hakikatte insan nefsinin isteklerini yapar. Hakikatte insan çevresindekilerin dediğini yapmaz. Hakikatte insan diktatörlerin dediğini yapmaz. Aslında nefsinin hoşuna gidenleri yapar. Belki zahiren onların dediğini yapıyor gibi görünür. Hakikatte en büyük düşmanımız olan nefsimizin dediğini yaparız genellikle. Şeytan tahrik eder sadece. Şeytanın tahriki nefsin tahrikinden daha güçlü değil. Nefsin nefis şeytandan da daha güçlü olarak tahrik eder. O yüzden nefsin zayıflatılması ve imanın güçlendirilmesi şarttır. Nefis güçlendirildiği müddetçe ona galip gelmek mümkün değil. Nefsi bir goril gibi güçlendirdiği zaman insan çok yemek içmek suretiyle, çok uyumak suretiyle, gereksiz ve çok konuşmak suretiyle, daima insanların içinde bir arada olmak suretiyle, hiçbir zaman yalnız kalmamak suretiyle, hiç inziva uzlet hayatı yaşamamak suretiyle, daima nefsini kuvvetlendirdikçe kuvvetlendirdiği müddetçe hiçbir zaman imanı kuvvetlenemeyecek ve her zaman nefsine mağlup olmaya mahkum kalacaktır. Allah Azze ve Celle o yüzden burada nefsimize hitap eden şeylerden bahsediyor özellikle. Nefsin güçlü olması bu anlattığım şeylerin yapılmasıyla mümkün oluyor. Bunların terk edilmesiyle de elbette ki imanın güçleneceğini anlayabilirsiniz. İnsan yeryüzüne 3 tane yer çekimiyle karşı karşıya gelecek şekilde gönderildi. Bedenimizi, maddi vücudumuzu aşağı doğru çeken 1 tane yer çekimi var. Onu yenmek ve atmosferden dışarı çıkmak için nasıl ki güçlü bir motor lazımsa, nasıl ki uçağın motoru dahi onu yenemiyorsa, yer çekiminden kurtulamıyorsa, aynı şekilde insanın o 3 tane yer çekiminden, manevi yer çekimlerinden kurtulması için de güçlü bir motora ihtiyacı var. Nasıl ki maddi şeyleri yükseltebilmek için güçlü bir motor lazımsa, nasıl ki uzay aracı olmadan, o güçlü motorlar olmadan atmosfere çıkamıyorsanız, aynı şekilde o 3 tane manevi yer çekiminden kendinizi kurtarabilmeniz için de güçlü bir motora ihtiyacınız var. O 3 tane yer çekimi şeytan, nefis ve çevre faktörüdür. İnsan yani. İnsanlar da sizi aşağı doğru çekerler. Sadece şeytan değil. Siz büyük bir insan olmak istersiniz. Şeytanınız bırakmaz. Şeytanınız bıraksa onu yenseniz nefsiniz bırakmaz. Nefsinizi yenseniz ananız babanız bırakmaz. Çevrenizdeki insanlar bırakmaz. Firavunlar, Nemrutlar bırakmaz. Diktatörler bırakmaz. Bazen sevdikleriniz bırakmaz. Bazen hanımınız bırakmaz. Bazen oğlunuz, kızınız bırakmaz. Onlara olan sevginizden dolayı yapmanız gerekenleri yapamazsınız. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurmuştu. İnsan çocuğu yüzünden, eşi yüzünden korkak ve cimri olur demişti. Ekseriyetle insanların cimri ve korkak olmasının sebebinin bu olduğunu açıklamıştı. Çocuğunu düşünür, hanımını düşünür, malını mülkünü düşünür. Yapması gerekenleri yapamaz. Korkaklık gösterir, Allah yolunda yapması gerekenler yapamaz. Cimrilik gösterir, Allah yolunda infak etmesi gerekiyorsa edemez. İşte bunlarla olan mücadeleyi kazandığı zaman insan kabiliyetlerini geliştirmiş olmaktadır. Aksi halde bunların esiri olduğu müddetçe de aşağılık bir varlık haline gelecek. İşte Kur'an-ı Kerim o manada لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ buyurduktan sonra, İnsanı en güzel surette yarattık dedikten sonra aynı Kur'an, aynı Allah Azze ve Celle, aynı insan hakkında buyurur ki ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ السَّافِل۪ينَ. Biz insanı en yüce surette yarattık, en üstün surette yarattık ama halife olacak tarzda yarattık, meleklerin secde edeceği tarzda yarattık, yeryüzünde Allah'ı temsil etsin diye yarattık ama aynı insan esfele safiline de inecek şekilde yaratıldı. Aşağılık bir varlık olacak şekilde de yaratıldı. Her iki şeye de temayülü var insanın. Her iki şeye de temayülü var insanın. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah bir taraftan fıskı fücuru ilham eder. Bir taraftan takvayı ilham eder. Her ikisini ilham eden, fıtratımıza yerleştiren de Allah'tır. Bu şekilde insan imtihandadır. Bir taraftan fıskı fücur ile, bir taraftan takva duygularıyla teçhiz edilmiş bir insan, eğer bu dünya nimetlerinden kendini koruyacak olursa, daha evvel de ifade etmiştim, dünya nimetlerini koymanız gereken yere koyabilirseniz, o dünya nimetleri sizi yükselttikçe yükseltir. Ama dünya nimetlerini koymanız gereken yere değil de daha yüksek yerlere koyarsanız, o zaman psikolojik sorunlar da yaşayacaksınız. Aynı zamanda o dünya nimetleri sizi alçalttıkça alçaltacak. O dünya nimetlerine sahip olduğunuz zaman Firavun olacaksınız, Karun olacaksınız. Dünya nimetlerine sahip olamadığınız zaman da Firavunlara kulluk yapacak, Karunlara kul olacaksınız. Bunun sebebi insanın dünya nimetlerini koyması gereken yere koyamamasıdır. Ama dünya nimetlerini koymanız gereken yere koyarsanız, o zaman İslam toplumunda daha evvel görüldüğü gibi intihar hadiseleri de olmayacaktır. Hansa adında büyük bir kadın var tarihte. Bu kadın cahiliye dönemindeyken bir erkek kardeşi vardı, ölmüştü. Şairdi bu kadın. Onun hakkında o kadar şiirler yazmıştı ki, deli divane olmuştu adeta kardeşi öldüğü için. Ahirete inanmıyordu çünkü. Ve hatta şiirini bir yerinde der ki, eğer başkalarının da kardeşlerinin öldüğünü bilmeseydim intihar ederdim diyor. Bu kadın daha sonra Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra evlendi ve çocukları oldu. 4 tane erkek çocuğu vardı. Savaş zamanıydı, cihat vardı. 4 erkek çocuğunu da çağırdı ve onlara dedi ki cihada gideceksiniz. Ve vallahi siz temiz bir anneden ve babadan meydana geldiniz. Ben ne dayınızı utandırdım ne babanızı. Siz gayrimeşru çocuklar değilsiniz. Savaşa katılacaksınız ve savaşın en önünde olacaksınız. En tehlikeli yerlere gireceksiniz. Bu şekilde cihad etmezseniz yazıklar olsun size. Çocuklarını gönderiyorken böyle söylüyordu. Hangi anne baba böyle söyler? Bütün anne babalar aman evladım tehlikeli yerlere girme derler çocuklarına. Savaşa gitmemesini sağlamaya çalışırlar, torpil bulmaya çalışırlar. Eğer bulamazlarsa o torpili yine de hiç olmasa tehlikeli yerlere girme diye öğütlerde bulunurlar. Halbuki o kadın işte böyle söylüyordu çocuklarına. Daha sonra 4 çocuğunun şehit olduğu haberi geldi. 4 çocuğu birden şehit olmuştu. Daha evvel erkek kardeşi öldüğü zaman feryat eden kadın, intihar etmeyi düşünen kadın şimdi 4 çocuğunun şehit olduğu haberi geldiği zaman sadece elhamdülillah diyordu. 4 tane erkek çocuğu, 4 tane şehit anası olduğum için Allah'a hamdolsun diyordu. Sadece dediği buydu ve ya Rabbi dedi, ya Rabbi onlarla kıyamet gününde buluşmayı bana nasip eyle. Ya Rabbi onlarla beraber cennete girmeyi bana nasip eyle. Onlarla beraber cennette buluşmayı nasip eyle. Sadece bunu söylüyordu. Dünya nimetlerini, evlat sevgisini de, malı mülkü de koymanız gereken yere koyarsanız, psikolojik sorunlardan da kurtulursunuz. O dünya nimetlerine ulaşamadığınız zaman, psikolojik buhranlar geçirmekten de kurtulursunuz. Aksi halde, bir şeyinizi kaybettiğiniz zaman, ama kardeşinizi, ama evladınızı, ama malınızı, mülkünüzü, ama işinizi, gücünüzü, ama eşinizi, bir şeyinizi kaybettiğiniz zaman, işte o zaman her şeyinizi kaybetmiş gibi olacaksınız. Sanki yeryüzünde Allah yok, sanki yarınlar yok, sanki kıyamet yok, sanki cennet yok gibi. O hale gelmek istemiyorsan dünyayı koyman gereken yere koymalısın. Dünyayı koyman gereken yere koymazsan buhranlardan da kurtulamayacaksın. İşte bugün Batı dünyasının hali bundan başka bir şey midir? Dünyanın en zengin devletlerinde en fazla intihar olayları gerçekleşmektedir. Dünyanın en zengin devletlerinde intihar olayları daha fazladır. Demek ki mal ve mülk onları mutlu edememiştir. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaştıkları zaman derhal intiharı düşünebilmektedirler. İşte onlardan bir kadın Rabbinize, kitabınıza iman ettim diye bir kitap yazdı daha sonra. Bu kadın doktora gitmişti, buhran geçiriyordu, Avrupalı bir kadın. Psikoloğa gitmişti. Sekreterden randevu talep etmişti. Sekreter kendisine çok uzun zaman sonra randevu verebileceğini söyledi. Çünkü doktor o kadar doluydu ki herkes psikolojik sorunlar yaşıyordu. Herkes psikologlara müracaat etmişti. Psikologlar en fazla parayı kazanan doktor durumundalar Avrupa'da. Sekreter haftalar sonrasına, aylar sonrasına randevu verebileceğini söyleyince, kadın o zaman randevu talebinden vazgeçti ve dedi ki giderim. Eğer sorunlarımı kendim halledebilirsem hallederim. Halledemezsem de intihar ederim dedi. Onun bu sözüne rağmen sekreteri kılı bile kıpırdamadı, hiçbir şey demedi. Siz bilirsiniz dedi sadece. Ve kadın gitti, daha sonra Allah nasip etti. Bir takım vesilelerle iman etti bu kadın. Kur'an'la tanıştı bu kadın. Dünyayı koyması gereken yere koymayı öğrendi. Kur'an ona ferman etmişti. Zuyyine linnâsi hubbu şehevâti minen nisâi vel benîn. Her şey böyle. Size güzel gösterildi ama hakikatte onlar dünyanın sadece bir metaıdırlar. Kadınlar olsun, erkekler olsun, evlat sevgisi olsun, mal ve mülk olsun. Hepsini koymanız gereken yere koymalısınız. Kur'an'ın bu mesajını okuduğu zaman kadın işte o zaman o buhranlarından kurtuldu. Huzura erdi ve o zaman intihardan vazgeçmişti. Ve daha sonra o kitabı yazmıştı işte. Rabbinize iman ettim kitabını yazdı. Dininize iman ettim. Çünkü bir din eğer insanlara böyle bir huzur veremiyorsa o din sahtedir. Bir din eğer her şeyi yerli yerine oturtamıyorsa o din sahtedir. Bir medeniyet insanlara huzur veremiyorsa o medeniyet sahtedir ve batıldır. Bir medeniyette insanlar habire intihar ediyorsa, bir medeniyet anarşiyi önleyemiyorsa, bir medeniyette insanlar düşman oluyorsa birbirine, bir medeniyette kadın erkek ilişkileri düzenlenememişse, bir medeniyette kadına tapıyorsa insanlar, bir medeniyette eğer bütün bunlar oluyorsa, her gün insanlar boşanıyorlarsa, boşananların sayısı evlenenlerden daha çoksa, o medeniyet medeniyet olamaz. Batı medeniyetinin insanlığı getirdiği nokta işte o. İnsanlara koymaları gereken her bir şeyi yerli yerine koymaları gerekiyordu ama onları öğretemediler. Sürekli dünya perest yaptılar insanları. Sürekli dünya perest yaptılar. Ve sonunda insanlar bugünkü hale geldiler batıda. Allah Azze ve Celle bu ümmeti o duruma düşmekten bu şekilde kurtardı. Kitabını indirmek suretiyle Allah Azze ve Celle bu ümmetin her şeyi yerli yerine koymasını sağladı. Bir taraftan dünya nimetlerini değersiz göreceksin. Diğer taraftan dünya hayatını değerli göreceksin denildi. Bir taraftan dünya nimetlerini değersiz görürken diğer taraftan ruhban da olmayacak dünya nimetlerini koyman gereken yere koyacaksın. Dünyadan tamamen el etek çekeceksin denilmedi. Dünyadan da nasibini unutma denildi. Dünyadan tamamen el etek çekip de ruhban olmayacaksın denildi. Her kim benim sünnetimi aşarsa benden değildir buyurdu Resulullah. Tamamen boşanmayı düşünen adamlar hakkında, sabaha kadar namaz kılacağını, uyumayacağını söyleyen adamlar hakkında, her gün oruçlu olacağını, iftar etmeyeceğini söyleyen, oruçsuz gün geçirmeyeceğini söyleyen adamlar hakkında Allah Resulü öyle buyuruyordu. Benim sünnetimi aşmayın, ben evlenirim de. Bazen gece kalkar namaz kılarım, bazen uyurum da. Oruçlu olduğum günler de olur, olmadığım günler de olur. Beni aşmayın dedi Allah Resulü, ruhbanlığı tavsiye etmiyordu. Benden daha takva sahibi olamazsınız. Dünyanın nimetleri evet değersiz göreceksiniz ama, dünya hayatını değerli göreceksiniz ama, bunun manası dünya nimetlerini tamamen terk etmek demek değil. Ruhban olmak demek değildi bunun manası. Allah Resulü ruhban olmasını, ümmetin ruhban olmasını engellemeye çalışıyordu bu şekilde. Çünkü Hristiyanlar böyle sapmışlardı. Ruhbanlık onları saptırdı, onları dinden, imandan soğuttu. Tamamen dünyayı terk edince, kilise tamamen dünyadan ele tek çekeceksiniz deyince, o zaman tepki olarak insanlar dünya perest oldu ve dinden soğudular. İşte Allah Azze ve Celle bütün bu nimetlerin hepsinin basit birer dünya meta olduğunu söyledikten sonra size ben haber vereyim mi buyurmuştu. قُلْ اَوْنَبِّيُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَٰلِكُمْ لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَاَزْوَاجٌ مُتَحَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Size bu dünya nimetleri denilen nimetlerden daha güzelini haber vereyim mi? Ama takva sahiplerine. Lillezine takav, takva sahipleri, onlara bu nimetler vaat ediliyor. Allah'tan korkmuş, sakınmış olanlara bu nimetler vaat ediliyor. Rableri katında cennetler var, onlara ebedi kalacakları cennetler. Altından ırmaklar akan ebedi cennetler. Ve aynı zamanda bu dünyada kadınlara düşkün olanlar, onu koyması gereken yere koyamayanlar, ona tapmaya başlayanlar, aşık olmaya başlayanlar, işte öyle olmayanlar, öyle olmayanlar için ve ezvacu mutahhara, işte onlar, onlara tertemiz eşler de verilecek o cennetlerde. Bu dünyanın nimetlerinden çok daha güzelleri verilecek orada. Yeter ki bu dünya nimetlerine tapıp kalmayasın. Ve ezvacu mutahhara, sadece bu kadar da değil, en önemlisi ise ve ridvanu minallah. Allah'ın rızası var orada. Allah'ın rızasını kazanacaklar orada. Allah'ın cemalini görecekler orada. Hepsinden üstün olan nimet işte bu. Vallahu basirun bil ibad. Allah bütün kullarını görendir. Kalplerinizde ne gibi hastalıklar var Allah görmektedir. Kalplerinizde ne gibi temayüller var Allah görmektedir. Fakat bütün bunları yenip de, o üç tane yer çekimini yenip de yükselenler, işte Allah onları görmektedir. Yaptığınız amelleri ihlasla yapıp yapmadığınızda Allah görmektedir. Allah kim takva sahibidir, kim değildir görmektedir. Vallahu basirun bil ibad. Allah kullarını çok iyi görendir. Öyle kullar ki onlar, اَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِنَّنَا اَمَنَّا. Dediler ki onlar, ey Rabbimiz iman ettik sana. İman esaslarına, hepsine iman ettik. O halde فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا. Bizim günahlarımızı affeyle ya Rabbi. وَقِينَ عَزَابَ النَّارِ. Ve bize o cehennem ateşinden, ateş azabından bizi muhafaza eyle ya Rabbi derler. Böyle takva sahipleri, onlar takva sahibidirler ama yine de Allah'a tevbe istiğfar ederler daima. Onlar takva sahibidirler ama daima ateşten korku içerisindedirler. Onlar takva sahibidirler ama yine de daima korku içinde yaşarlar. Bir taraftan ümit içerisindedirler, Allah'a rahmetinden ümitlidirler. Bir taraftan da daima korku içerisindedirler. Ya yaptıklarımız kabul olmadıysa? Her zaman bu korku içerisindedirler. Nasıl ki talebe yazdıklarının doğru olup olmadığını emin olmadığı için her zaman korku içerisindedir. Ya hoca kabul etmezse yazdığımı, ya bence doğru olan şey hoca tarafından yanlış görülürse, daima ümitle korku içerisindedir ya talebe. İmtihan sonuçları açıklanıncaya kadar her zaman o korku geçmez kalbinden. Ya bir yanlış yaptıysam, hoca kabul etmediyse. İşte aynen öyle. Bunlar takva sahibidirler ama yine de böyle söylerler. Rabbena innena amennâ. Faghfir lenâ zunûbenâ ve qînâ azâbennâr. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle derler. Ya Rabbi bizi kıyamette o cehennem azabından koru derler. Halbuki bunlar dünya nimetlerine tapmamış ve dünya nimetlerini Allah yolunda harcamış olan kimseler bunlar. Bunlar cennetlik olan adamlar. Bunlar dünyanın kendisini aldatamadığı takva sahipler, muttakiler bunlar. Ne şeytan onları aşağılara doğru çekebildi. Ne nefisleri onları aşağılara doğru çekebildi. Ne çevresindeki insanlar onları aşağı doğru çekebildi. Belki bazen tökezlediler. Belki bu yolda giderken ara sıra ayakları kaydıysa da hemen tövbe istiğfar ediverdiler. Onlar da kuldular, beşerdiler, hata ettiler. Onlar peygamber de değildiler. Hata ediyorlardı ama Allah Azze ve Celle onların hatasını affediyordu. Çünkü tövbe istiğfar ediyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Her kim bir günah işleyecek olursa kalbinde bir siyah nokta meydana gelir. Tövbe istiğfar edecek olursa o siyah nokta tekrar temizlenir buyuruyor. İşte bu insanlar böyle insanlardı. Günah işlediler belki ama onlar hemen tövbe istiğfar ediyorlardı. Fagfir lene zunubene dediler. Ya Rab günahlarımızı affeyle. Ve qina azabennar ve bizi cehennem ateşinden muhafaza et dediler. Bunlar aynı zamanda sabirine ve sadıkîn. والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Bunlar aynı zamanda şu özelliklere sahip olan kimselerdirler. Bunlar sabreden kimselerdirler. Bunlar sadık olan, doğru olan kimselerdirler. Bunlar mallarını Allah yolunda harcayan kimselerdirler. Bunlar gönülden Allah'a boyun eğmiş kimselerdirler. Bunlar istemeye istemeye zoraki namaz kılan kimseler değildirler. Bunlar canı gönülden boyun eğerler. Saliha kadınların da sıfatıdır bu. فَالصَّالِحَاتِ قَانِتَاتِ der Kur'an. Saliha kadınların sıfatını sayarken, onlar yalnızca ırzlarını muhafaza eden kadınlar değil, onlar aynı zamanda kocalarına gönülden boyun eğmiş olan, itaatkar olan kadınlardır. Zoraki itaat eden kadınlar değil, onlar canı gönülden itaat eden kadınlardır. Onlar feminist duygulardan kurtulmuş olan Müslüman kadınlardır. Bazı kadınlar vardır ki başlarında örtü vardır ama başındaki örtüyü çekip çıkardığınız zaman altından bir feminist çıkar. Hiç de farkı yoktur bir feministten. Halbuki Kur'an onları övmüyor. Kur'an fessalihatu kanitet diyor. Onlar ki kocalarına gönülden itaat ederler. Onlar ki kocalarına itaatlerini zoraki değil, canı gönülden yapan ve ırzlarını koruyan kadınlardırlar. Allah Azze ve Celle gönülden itaati tavsiye etmiştir Müslümanlara. Allah'a itaat ederken de aynı şekilde gönülden itaat eden müminler, onlar sabredenler, onlar sadık olanlar, onlar infak edenler, onlar seher vakitlerinde istiğfar eden kimselerdirler. Allah Azze ve Celle o müminlerin sıfatlarını sayıyor. Cennet işte bunlara olacak. Es-sabirine ve's-sadikin وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ Onlar ki sabrederler. Sabır birkaç kısmı ayırmıştır ulema. Farzlara karşı sabır, haramlara karşı sabır ve musibetlere karşı sabır. Daha başka kısımlar da sayılabilir aslında. Sonuç itibariyle başında her ne varsa, Allah neyi emretti veya neyden nehyettiyse ona karşı sabır gösterenler. Bazıları var ki farzlara karşı sabır gösterirler ama onlar da haramlara karşı sabır gösteremezler. Bazıları var ki haramlara karşı sabır gösterirler ama farzlara karşı sabır gösteremezler. Zina etmezler, içki içmezler, kumar oynamazlar, onlara karşı sabır gösterirler ama farzları yapmazlar, namaz kılmazlar mesela. Zekatı veremezler mesela, Allah yoluna cihat edemezler mesela. Kimi farzlarda takılır, kimi farzlarda imtihanı kaybeder, kimi haramlarda imtihanı kaybeder, kimi de başına bir musibet geldiği zaman sabredemez, imtihanı kaybeder. Sabır nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında sabrı bize anlatmıştı. Bir kadın çocuğu ölmüştü, çocuğunu defnetmişti. Kadın kabrin başında ağlıyordu. Allah Resulü geldi ve kadına dedi ki, ey kadın, feryat ederek ağlama. Sabret dedi kadına. Kadın peygamberi tanımadı. Bilmiyordu, hiç görmemişti daha evvel. Git başımdan dedi. Sen benim başıma geleni bilmiyorsun dedi. Allah Resulü baktı ki kadın cahil cahil konuşuyor. Anladı ki kadın kendisini tanımadı. Efendimiz muhatap olmadı ve yoluna devam etti. Olay uzaktan seyredenler geldiler, dediler ki biraz evvel sana bir adam uğradı. Sana ne dedi? Kadın Efendimizin sabret dediğini söyledi. Sen ne cevap verdin dediler. Ben de başımdan git dedim dedi. Sen onun kim olduğunu biliyor musun dediler. Yok dedi kadın. O Resulullah'tı dediler. O zaman kadın çocuğunun acısını unuttu, Resulullah'ın peşine düştü. Affet beni ya Resulallah dedi. Seni tanımıyordum ya Resulallah. Senin dediğin gibi yapacağım ya Resulallah. Sabredeceğim ya Resulallah. Efendimiz buyurdu ki ey kadın, sabır musibetin başa geldiği ilk anda olur. Kafir de sabreder, Müslüman da sabreder. Kafir bir ay dövündükten sonra sabreder. Müslüman ise musibetin başına geldiği ilk anda sabreder. Müslüman da sabreder, kafir de. Ama farkı budur. Bir ay feryadı figan ettikten sonra, isyan ettikten sonra sabretmek sabır mıdır? Allah Resulü sabrın böyle olduğunu ifade ediyordu. Sabır acıları yüzün ekşitmeden yudumlamak demek. Yüzün ekşitmeyeceksin. Rabbinden mi geldi sana o acı, o musibet? Rabbinden gelmişse hoştur diyeceksin. Yunus'un dediği gibi, yalnız lütfu değil hoş olan, onun kahrı da hoştur. Lütfun da hoş, kahrın da hoş Allah'ım demişti. Çünkü Allah Azze ve Celle bir musibet verirse ya günahlarımıza kefaret olarak verir ya da ondan sonra sevap verecektir. Her ne verirse hoştur. Acıları yudumlarken yüzünü ekşitmeyeceksin. Hele özellikle Allah yolunda başına bir musibet gelecek olursa yüzünü asla ekşitmeyeceksin. Rabbim yolunda geldi diyeceksin. Şeytan yolunda gelmedi ya nasıl olsa. Elin adamı, şeytan yolunda başına neler geliyor? Makam yolunda başına neler geliyor? Para kazanmak için başına neler geliyor? Şan şöhret sahibi olmak için nelere katlanıyor? Sen Rabbim dediğin, mabudum dediğin Allah yolunda katlanmayacak mısın? Başına bir şey geldiği zaman sabretmeyecek misin? Hemen gerisin geriye dönenlerden mi olacaksın? Musibetin geldiğini gördüğün zaman hemen gerisin geriye mi döneceksin? Benden buraya kadar mı diyeceksin? Son istasyonum benim buraya kadar mı diyeceksin? Mücadele insanları son istasyonlarını önlerine musibetler çıktığı zaman yapmazlar. Mücadele insanlarını önüne tepeler çıkar, aşar geçerler. Dağlar çıkar, deler geçerler. Nehirler çıkar, köprüler yapar geçerler. Mutlaka geçerler çünkü onlar mücadele adamıdırlar. Ama öbürlerine gelince onlar önlerine tepe çıktığı zaman işte buraya kadar derler. Dağın çıkmasına bile gerek yoktur onlar için. Onlar tepeyi gördükleri zaman işte buraya kadar derler. Onlar kolay günlerin insanlarıdırlar. Ama Kur'an onlara vaatte bulunmuyor. Es-sabirin diyerek Allah Azze ve Celle sabredenler için cennet nimetlerinin olduğunu ifade ediyor. Hem farzlara karşı sabır gösterdiler, hem haramlara karşı sabır gösterdiler, hem de musibetlere karşı sabır gösterdiler. Rableri uğrunda faaliyet yaparken insanların laflarına karşı da sabır gösterdiler. Kimi mecnun diyecek, kimi kahin diyecek, kimi terörist diyecek, kimi gerici diyecek, her biri bir şey diyecek, kimi menfaati var diyecek, kimi dini kullanaraktan bir yerlere gelmeye çalışıyor diyecek, kimi dini kullanaraktan köşeye dönmeye çalışıyor diyecek, herkes bir şey diyecek, hiçbirinin dediğinin önemi yok, Allah ne diyor ona bakmak lazım. Es-sabirine ve's-sadikin ve sadık olanlar, davalarına sadık olanlar, davalarına sadık olanlar, arkadaşlarına sadık olanlar, cemaatlerine sadık olanlar, zor günlerde onları bırakmayanlar, Rablerine sadık olanlar, Allah Resulü'nün sıfatıydı bu. Allah Resulü dendiği zaman, Hazreti Muhammed dendiğinde akla gelen el-emin sıfatıdır. Muhammed dendiği zaman Muhammed'ül emin akla gelir. Peygamberin ilk sıfatı, bütün sıfatlarının önünde olan bu sıfat, Muhammed'ül emin idi o. Çünkü Allah Azze ve Celle ona inanmaları için evvela ona bu sıfatı vermişti. Daha peygamber olmadan evvel bile ona Muhammed'ül emin diyorlardı. Bir dava adamına en çok lazım olan sıfat buydu. Bir peygamber özellikle en çok lazım olan sıfat buydu. Allah Resulü sadıktı. Rabbine sadıktı, hanımına sadıktı, arkadaşlarına sadıktı. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Onlara söz vermişti Akabe beyatında. Kendisine beyat ederlerken birisi kalkmış demişti ki Ensardan. Biri dedi ki ya Resulallah biz sana beyat ediyoruz. İslam güçlenir de sen yeniden Mekke'ye dönecek olursan biz seni Medine'ye davet ediyoruz ama Medine'ye geleceksin, aramızda yaşayacaksın. Ama daha sonra İslam güçlenir de sen yeniden vatanına dönmek istersen, Kabe'ye dönmek istersen, Beledül Emin olan Mekke'ye dönmek istersen, bizi düşmanlarımızla baş başa bırakırsan halimiz nice olur? Biz senin dine iman edince, sana iman edince bütün dünya bize düşman olacak. Etrafımızdaki bütün kabileler bize düşman kesilecekler. Biz hepsini karşımıza alacağız. Sen de bizi yalnız bırakır geri Mekke'ye dönersen halimiz nice olur ya Resulallah dediler. Allah Resulü dedi ki, sizin şehriniz benim şehrim olacak. Sizin kabristanınız kabristanım olacak. Sizin düşmanlarınız düşmanım olacak. Dostlarınız dostum olacak. Vallahi Resulü dediğinde durdu. Sadıktı. Sözünde durmuştu. Mekke fethedildikten sonra yeniden Medine'ye dönecekti Resulullah. Mekke fetholmuştu halbuki. Vatanında kalabilirdi halbuki. Aşireti oradaydı. Akrabaları oradaydı. Her şeyi oradaydı. Malı mülkü bile oradaydı. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir defa söz vermişti. Söz vermişti onlara. Yeniden döndü Medine'ye ve hakikaten de kabri orada oldu. Sözünde durmuştu Resulullah. Hatta o malının mülkünü hicret esnasında bırakıp gitmişti. Malının mülkünü bile geri almadı. Mekke'yi fethettikten sonra istediği kadar mal mülk alabilirdi. En azından kendi malının mülkünü alması hakkıydı. Ama bir defa bırakmıştı onu Allah yolunda. Allah'a adamıştı bir defa. Sadıktı Resulullah. O adağında duracaktı. Adağında da sadıktı Resulullah. O malının mülkünü de geri almamıştı. İşte sadık olanlar bunlardı. Sahabe-i kiram sadıktı. Hiçbir zaman davalarından dönmediler. Nice tekliflerle karşılaştılar. Resulullah'a da böyle teklifler yapılmıştı. Gel dediler, bırak bu davayı, başımıza geçir, reisimiz ol. Sen en zenginimiz yapalım istiyorsan, ne istiyorsan iste söyle bize. Tek bu davayı bırak. Allah Resulü Rabbine sadıktı, davasına sadıktı. Daha ilk peygamberlik verildiği günlerde Hazreti Hatice'ye demişti ki, Hatice annemiz kendisine, ya Resulullah biraz uyusan demişti. Biraz istirahat etsen, çok yoruluyorsun ya Resulullah. Efendimiz dedi ki, ya Hatice, artık uyku devri çoktan geçti. Bana bir dava verildi. Artık uyku devri bitti benim için. Resulullah bu sözüne de sadık kaldı. Ne dediyse sadıktı. Allah Azze ve Celle onu bu şekilde yarattı. Onun talebeleri de öyle davrandılar. Onun ashabı da öyle davrandı. Ve Allah'a gönülden boyun eğenler, işte onlar vel munfikin ve Allah yolunda mallarını harcayanlar vel müstağfirine bil eshar, seher vakitlerinde sabaha doğru kalkıp da istiğfar edenler, işte onlara o cennetler vaat edilmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah Azze ve Celle her gecenin son üçte birinde, bir rivayette son yarısında, bir rivayette son üçte birinde yeryüzüne, en yakın semaya iner ve yok mu isteyen der, istediğini vereyim, yok mu tövbe istiğfar eden, tövbesini kabul edeyim. Allah bu şekilde güneş doğuncaya kadar söyler. Her kim kalkar da tövbe istiğfar edecek olursa, Allah onun tövbesini kabul eder. Kim Allah'tan bir şey isteyecek olursa, Allah onun isteğini kabul eder. Hazreti Yakup aleyhisselam da seher vakitlerinde istemişti, Allah kabul etmişti. Ne isteyecekseniz Allah'tan seher vakitlerinde isteyin. Rahmetin bol olduğu saatlerdir o saatler. Seher vakitlerinde verdiğiniz kararların doğru olduğundan hemen hemen emin olabilirsiniz. Teheccüd namazına kalkmış, seher vakitlerinde Allah'a tövbe istiğfar etmiş, Allah'a secde etmiş ve ya Rabbi bana doğru karar vermeyi nasip et demişsiniz. Ve sonra Allah Azze ve Celle sizin kalbinize bir şey ilham etmişse, o anda hissedersiniz doğru karar odur. Gündüzleyin, meşgalelerin içerisinde verdiğiniz kararlara çok güvenmeyin. Yemek yerken verdiğiniz kararlara çok güvenmeyin. Televizyon seyrederken verdiğiniz kararlara çok güvenmeyin. Seher vakitlerinde verdiğiniz kararlara güvenebilirsiniz. Ve işte o vakitlerde tövbe istiğfar edenler, onlar Allah katında dereceler sahibidirler. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer'in oğlu, seher vakti oldu mu derdi yanında yatan kimselere. Onlar da evet dedikleri zaman kalkar ve sabaha kadar tövbe istiğfar ederdi. İbn-i Mesud radıyallahu anh da bu şekildeydi. Sahabenin birçoğu böyledir. İbn-i Mesud diye der ki, ya Rabbi sen seher vakitlerinde tövbe istiğfar etmekten bahsettin. Ben de kalktım tövbe istiğfar ettim. Allah'ım tövbemi kabul eyle. Senin dediğini yaptım. Allah'ım tövbemi kabul eyle. Sahabenin birçoğunun hali budur. Teheccüd namazları seher vakitlerinde istiğfar etmeyi de sağlar. Teheccüde kalkan kimseler seher vakitlerinde rahat rahat tövbe istiğfar da edebilirler. Hatta rahat rahat olmasa bile, gözlerinden uyku akıyor olsa bile, başları düşüyor olsa bile, Allah onları o şekilde gördüğü zaman onlara güler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Bir insan geceleyin kalkar, seher vakitlerinde, teheccüd vakitlerinde, bir miktar uyuduktan sonra kalkar, hanımını da kaldırır ve sonra beraber teheccüd namazı kılarlar, tövbe istiğfar ederler. Rabbimiz bizi affet diye yalvarırlar. Allah onları gördüğü zaman onlara güler. Allah kime gülerse ona hesap yoktur. Allah'ın gülmesi Allah'ın razı olması manasında. Allah kimden razıysa ona hesap yoktur. Seher vakitlerinde istiğfar edenlere böyle bir müjde var. Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melaiketu ve ulul ilmi kaimen bil kıst. Allah şehadet eder. İlim sahipleri şehadet eder. Melekler şehadet eder. Allah'tan başka ilah olmadığını evvela Allah şehadet eder. Allah kendinden başka ilah olmadığını önce kendisi şehadet eder. Allah'tan daha iyi şehadette bulunabilecek olan var mı? Allah'tan daha iyi bilecek olan var mı? Kainatın sahibinin ve tüm otoritenin Allah'a ait olması gerektiğini Allah'tan daha iyi bilecek olan var mı? Allah o yüzden bizatihi kendisi şehadet eder. Nasıl ki mesela siz dersiniz ki ben benim, ben şuyum dersiniz ya hani, kendinizin o olduğuna şehadette bulunursunuz ya hani, sizin o olduğunuza başkaları sizden daha iyi bilebilirler mi? Sizin ne olduğunuza doğru şehadette bulunduğunuz takdirde, sizin ne olduğunuzu başkaları sizden daha iyi bilebilirler mi? Ve sizin şehadetiniz makbul değil midir? Mesela bir doktor ben doktorum dese kendisi dediği için makbul sayılmaz diyebilir misiniz? Doğru ise şayet doktorsa gerçekten kendisi dediği için reddedilebilir mi? Allah Azze ve Celle de kendinden başka ilah olmadığını söylerken reddedebilirler mi bunu? Evet, Allah'tan başka ilah olmadığının delilleri çok değil midir ki? Allah Azze ve Celle'nin bu şehadetine iman edenler kabul ederler denilebilir. Zaten iman etmiş olanlar bunu kabul ederler ama peki kafirler ne olacak? Onlar zaten Kur'an'ı kabul etmiyor ki. Onlar zaten belki bazıları Allah'ı da kabul etmiyor ki denilebilir. Ama Allah Azze ve Celle burada daha çok Allah'ı kabul edenlere hitap etmektedir. Ehli kitap Allah'ı kabul ediyordu güya kendilerine göre. Allah'a şirk koşarak da olsa Allah'ı kabul ediyorlardı. Mekke'nin müşrikleri de Allah'ı kabul ediyorlardı ama Allah'a ortaklar koşuyorlardı. Allah Azze ve Celle o yüzden onlara hitap ediyor ve diyor ki, siz ey Allah'ı kabul edenler ama sonra Allah'a ortaklar koşanlar, İsa Tanrı'dır diyenler, putlara tapanlar yahut da yeryüzünde Allah'ı hakim olarak görmeyenler, Allah'ı sadece göklerin hakimi olarak, göklerin ilahı olarak görenler, yeryüzünde insanları ilah olarak görenler, söyleyin bana, işte ben söylüyorum size, Allah konuşuyor, benden başka ilah yok diyorum ben size, siz hala nasıl olur da benden başka ilahlar tanıyabilirsiniz? Mekke'nin müşriği de Allah'ı kabul ediyordu nasılsa. Allah onlara sesleniyor, siz madem ki beni kabul ediyorsunuz, o halde ben size söylüyorum, işte benden başka ilah yok. Ey ehli kitap, İşte ben size söylüyorum, benden başka ilah yok. O halde neden Uzeyr'i Allah'ın oğlu olarak görüyor, ilah olarak görüyorsunuz? Neden İsa'yı ve Ruhul Kudüs'ü, Hazreti Meryem'i ilah olarak görüyorsunuz? Benden başka ilah yok. İşte ben Allah olarak size söylüyorum dedi Allah Azze ve Celle. Hem yalnız ben değil, meleke de buna şahittir. Çünkü Allah'tan sonra en iyi anlayacak olanlar meleklerdir. Çünkü onlar Allah'tan talimat almaktadırlar. Ve çünkü onlar bizim bilmediklerimizi bilmekte ve görmektedirler. Ve Kur'an'ın kelamullah olduğunu onlar çok iyi bilmektedirler. O yüzden Allah Azze ve Celle ondan sonra, kendinden sonra melekleri şahit tutar. Evvela Allah kendini şahit tutmaktadır. Çünkü en yüce şehadet Allah'ın şehadetidir. Sonra meleklerin şehadeti, sonra ilim sahiplerinin şehadeti. Allah'ın şahitlikte bulunması demek, hakkı izhar etmesi, açıklaması demek. Allah'ın şahitlikte, şehadette bulunması demek. Allah Azze ve Celle'nin deliller yaratması demek. O delilleri insanlara göstermesi demek. Delillerle Allah kendisini gösterir. Kendinden başka ilah olmadığını gösterir. Kur'an ferman eder. Yerde ve gökte başka ilah olsaydı, göklerde ve yerde fesat olurdu. Bir ilah yağmur yağsın derdi, diğer yağmasın derdi. İlahlar çatışması olurdu. Birisi güneşi alır götürürdü. Öbürü yaklaştırmak isterdi. Yeryüzü ya kül olur, yanardı ya donardı. İlahlar arasında çatışmalar olurdu. Göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahın olmadığının delillerini, Allah'ın yaratmış olması ve bu delilleri ilim sahiplerine göstermiş olması Allah'ın rahmetlerindendir. Meleklerden sonra Allah Azze ve Celle ilim sahiplerini delil olarak göstermektedir. Mal sahipleri delil olmuyor, dikkat ediniz. Allah katında ilim sahipleri değerlidir. Mal sahipleri değil, makam sahipleri değil. Allah Azze ve Celle zenginliği istediğine verirken ilmi sadece çalışanlara vermiştir. İlmi sadece bütün ilimleri, tıp ilminden tutun İslami ilimlere kadar, astronomisinden tutun matematiğine kadar, bütün ilimleri Allah Azze ve Celle çalışana nasip etmiştir. Bir insan padişah olarak doğabilir mi? Evet. Babası padişahsa kendisi padişah olacaktır. Bir insan zengin olarak doğabilir mi? Evet. Zenginin çocuğu zengin olacaktır. Ama bir insan alim olarak doğabilir mi? Hayır. Hiçbir insan alim olarak doğmadı. Allah Azze ve Celle herkesi sıfır kilometrede yaratmaktadır. Ve insan çalışacak, daha sonra kendini geliştirecektir. O yüzden Allah katında ilim sahipleri değerlidir. Malın mülkün Allah katında bir değeri yoktur. O yüzden Allah Azze ve Celle ilmi yalnız çalışanlara vermektedir. Malın mülkü ise istediklerine vermektedir. Çünkü malın mülkün değeri yoktur. Makamın değeri yoktur. Allah katında sadece ilim sahipleri övülmüşlerdir. Ve işte ilim sahiplerinin şehadeti makbuldür. İlim sahiplerinin ilim sahibi olması Allah'ın delillerindendir. Nasıl ki bazı insanların merhameti Allah'ın rahmet sıfatını gösterir. Nasıl ki bazı insanlarda yüksek merhamet Allah'ın sonsuz rahmetinin bir tecellisidir sadece. Nasıl ki bizim işitme duyumuzun olması Allah'ın her şeyi işitmesinin bir tecellisidir sadece. Küçük bir numunesidir sadece. Denizde bir damla gibidir sadece. Aynen öyle. İlim sahiplerinin ilmi de öyle. Allah'ın sonsuz ilmi yanında bir hiç. Ama o sonsuz ilmi gösteren bir delildir. O sonsuz ilmi göstermektedir. Merhamet sahibi insanları gördüğünüzde Allah'ın merhametini hatırlayabilirsiniz. Sonsuz merhameti hatırlatır o merhamet. Aynı şekilde ilim sahiplerini gördüğünüzde, herhangi bir ilim dalında ilim sahiplerini gördüğünüzde de Allah'ın sonsuz ilmini hatırlarsınız. İşte Allah Azze ve Celle o yüzden ilim sahiplerinin şehadetini makbul görmektedir. İlim sahibi olanlarla olmayanların farkı, en önemli farklarından birisi delil bilmeleridir ilim sahiplerinin. İlim sahipleri bildiklerinin delillerini bilirler. O yüzden imanları kuvvetli olur. Kur'an-ı Kerim o manada inneme yakşallaha min ibadihin ulema buyurmuştur. Allah'tan ancak alimler korkar. Hakkıyla alimler korkar çünkü onlar delillerini bilirler. Delil bilmeden iman kuvvetlenmemektedir. Delil bildikçe insanın imanı kuvvetlenir. Evet, belki bazı insanların kitap okumadan da göklere bakmak suretiyle, kainat kitabını okumak suretiyle, asıl kitabı, büyük kitabı okumak suretiyle de kendine göre bir ilmi olabilir. Onlar da o şekilde delilleri görebilirler. Ama ikisini birleştirdikleri zaman hem kainat kitabını okurlar, hem de Allah'ın ikinci kitabı olan Kur'an'ı okurlar ve yeryüzünde insanların geliştirdiği, Allah'ın nasip ettiği ilimleri öğrenirler de o delilleri öğrenirlerse o zaman imanları daha da kuvvetlenecektir. İşte o manada Allah Azze ve Celle Allah'tan ancak alimler korkar buyurmuştu. İlim sahibi olanlar Allah'ı daha iyi tanırlar. Allah'ın kudretini daha iyi görürler. Bir biyoloji aliminin anlattıklarını gördüğünüz zaman, duyduğunuz zaman hayretler içinde kalırsınız. Hayvanlar alemini belgesellerde seyrettiğiniz zaman sadece elde edilen bilgileri bile sadece duyduğunuzda hayretler içinde kalırsınız. Subhanallah dersiniz. Tabiata çıkıp da gezdiğiniz zaman, bir çiçeğe baktığınız zaman Subhanallah demekten kendinizi alamazsınız. Gerçekten baktıysanız ama, gerçekten baktıysanız göreceksiniz. Gördüğünüz zaman da Subhanallah demekten kendinizi alamayacaksınız. İşte o zaman seher vakitlerinde kalkıp Allah'a tevbe istiğfar etmek de kolay olacak. Allah'ı zikretmek de kolay olacak. Çünkü Allah'ı görüyor gibi olacaksınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem günde 100 defa tövbe istiğfar ediyorum buyuruyordu. Allah'ı görüyor gibi olanlar işte böyle olurlar. Allah'tan başka ilah olmadığını anlamış olanlar Allah'a tesbih etmekten zevk alırlar. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu. Allah şehadet etti ki ondan başka ilah yoktur. Sadece Allah değil, melekler de şehadet ettiler. وَالْمَلَائِكَةُ وَاُلُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. Melekler de, alimler de şehadet ettiler. Adaleti ayakta tutarak, adil bir şekilde şehadet ettiler. Demek ki ilim adamlarına düşen görevlerden birisi, adaleti ayakta tutmaktır. Allah Azze ve Celle de bu şekilde, adaleti ayakta tutarak şehadette bulunur. Eğer Allah Azze ve Celle adaleti sağlamasaydı, Allah olamazdı. Kaimen bil kıst, yeryüzünde de gökyüzünde de Allah Azze ve Celle adaleti sağlamalı. Adaleti sağlamadığı zaman Allah yeryüzünde nasıl Allah olacaktır? Ama görüyorsunuz ki yeryüzünde adalet tam olarak sağlanmıyor. Allah Azze ve Celle kainatta adaleti sağlıyor. Göklerde adaleti sağlıyor. Hayvanlar arasında genellikle adalet sağlanıyor. Bitkinin yapraklarına giden su miktarında bile adalet sağlanıyor. Ama yeryüzünde insanlar arasında adaletin sağlanmadığını görüyorsunuz. Halbuki Allah adildir. Demek ki Allah Azze ve Celle bu adaleti gerçekleştirmeyi sonraya bırakıyor. Demek ki başka bir yere bırakıyor. Bu ahiretin de delillerindendir. Madem ki Allah adildir, o halde bu dünyada adaletin sağlanmadığından anlaşılır ki demek adalet başka bir yere bırakılıyor. İlah adil olmalı. Adil olmayanlar ilah değildirler. Yaratamayanlar ilah olmadığı gibi, rızık veremeyenler ilah olmadığı gibi, aynı zamanda adil olamayan da ilah olamaz. O yüzden Allah Azze ve Celle kaimen bil kıst buyurmakla, adaletle Allah Azze ve Celle adalet ayakta tutmak suretiyle kendinden başka ilah olmadığına şehadet eder. Allah Azze ve Celle'nin melekleri de aynı şekilde, Allah'ın ilim nasip ettiği kimseler de aynı şekilde adaleti ayakta tutmak suretiyle onlar da Allah'tan başka ilah olmadığına şehadette bulunurlar. La ilahe illa huvel azizul hakim. Yine tekrar Allah ondan başka ilah olmayandır. Allah ki ondan başka ilah yok, o el azizdir ve el hakimdir. Ona galip gelmek mümkün değil, azizdir. Her zaman o galip gelir, ona galip gelmek mümkün değildir. Her zaman galebe çalar. Ama bazen görülüyor ki yeryüzünde İslam hakim olmuyor. Allah Azze ve Celle aziz olduğu halde, her şeye galip gelen o olduğu halde, nasıl oluyor da İslam her zaman hakim olmuyor? Çünkü Allah el-Hakim'dir aynı zamanda. Hikmetle de muamele eder. Azizdir ama kafirden hemen intikamını almaz. Mühlet tanır. Hikmetiyle muamele eder. Hakim sıfatıyla muamele eder. Yalnız aziz olsaydı, hakim olmasaydı, o zaman yeryüzüne bir tane kafir bırakmazdı. Hiç kimseye mühlet tanımazdı. Eğer Allah yalnız aziz olsaydı, yalnız muntakim olsaydı, zuntikam olsaydı, derhal intikamını alsaydı, yeryüzünde hayat kalmayacaktı insanlara. Ama Allah mühlet tanımak için El-Hakim'dir aynı zamanda. Allah mühlet tanır ve hikmetiyle muamele eder. Bazı şeyleri sonraya bırakır. Bazı şeyleri sonraya bırakır. Bu şekilde Allah Azze ve Celle yeryüzünde insanlara mühlet tanır. Düşünsünler diye. Ya Rabbi mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi Kur'an'ı anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi Kur'an'ı mehcur bırakanlardan eyleme bizi. Ya Rabbi sen rızan için çalışanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi sen rızan için malıyla canıyla kendini ortaya koyanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi kafirleri birbirine düşür. Ya Rabbi onların birlikteliklerini boz. Ya Rabbi onların mallarını, mülklerini sil süpür yok et. Ya Rabbi onların kalplerini sık. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenler, seni sevindirecek ameller işlemeyi nasip eyle. Lillahi Teala el-Fatiha. Thank you.